Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Kendine İnan, Joseph Murphy'nin olumlu düşünme, özgüven ve bilinçaltı öğretisi çevresinde kurulan kısa bir kişisel gelişim kitabıdır.
İlk kez 1955 yılında yayımlanan eser, yazarın en tanınmış kitabı bilinçaltının gücüyle ortak bir düşünsel zemini paylaşır.
Murphy'ye göre insanın sonuçlarını yalnızca dış koşullar değil, zihninde sürekli beslediği inançlar da etkiler. Kitabın temel amacı, kişinin kendisi hakkında taşıdığı yetersizlik ve başarısızlık beklentilerini fark etmesi, bunların yerine yapıcı düşünce kalıpları yerleştirmesidir. Yazar, tekrar edilen sözlerin, hayal gücünün ve güçlü bir kanaatin bilinçaltını etkilediğini savunur. Bu görüşünü mucitler, yazarlar, sanatçılar ve girişimcilerden söz eden örneklerle somutlaştırır. Eser, akademik psikoloji kitabı olmaktan çok, yeni düşünce geleneğine bağlı, manevi yönü bulunan pratik bir rehberdir. Bu nedenle okur. Kitaptaki iddiaları bilimsel kesinlikler olarak değil, özgüven geliştirmeye dönük bir zihinsel çalışma çerçevesi olarak değerlendirmelidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, öz inanç, dışarıdan gelen onaydan bağımsız bir iç tutum olarak ele alınır. Murphy'nin kitabındaki kendine inanma fikri, yalnızca iyi hissetmek ya da geçici biçimde cesaret toplamak anlamına gelmez. Yazar, kişinin kendi kapasitesi hakkındaki temel yargısının davranışlarını yönlendirdiğini ileri sürer. İnsan, sürekli olarak yapamayacağını, şanssız olduğunu ya da başarısızlığa mahkum bulunduğunu düşünürse, fırsatları görme, karar alma ve çaba gösterme biçimi de bu beklentiye göre daralır. Buna karşılık, yapıcı bir inanç kişinin hedefe dönük davranışını daha istikrarlı hale getirebilir. Kitabın bu yönü, özgüveni gösterişli bir kişilik özelliği değil, günlük zihinsel alışkanlık olarak tanımlar. Murphy, kişinin başkalarının düşüncelerine, geçmişteki hatalarına veya olumsuz koşullara bütünüyle teslim olmaması gerektiğini vurgular. Türkiye'de eğitim, iş ve aile çevrelerinde dış değerlendirmeye fazla ağırlık veren okurlar için bu yaklaşım, kendi kararının sorumluluğunu üstlenme bakımından dikkat çekici olabilir. Ancak metnin ana savı, gerçekçi planlama ve beceri edinmenin yerine inancı koymak değildir. İnanç, Murphy'nin çerçevesinde hedefe yönelmeyi sürdüren iç kuvvet olarak sunulur. Dolayısıyla kitabın pratik değeri, kişinin kendini küçülten otomatik yargılarını tanımasına ve bunları daha işlevsel bir iç konuşmayla değiştirmesine dayanır. İkinci olarak, bilinçaltına yerleşen tekrarların davranışı yönlendirdiği savunulur, kitabın ayırt edici mekanizması. Bilinçli düşünce ile bilinçaltı arasında kurduğu ilişkidir. Murphy, bilinçli zihnin seçtiği ve tekrar ettiği fikirlerin zamanla bilinçaltı tarafından kabul edildiğini savunur. Bu kabulün ardından kişinin davranışlarında, seçimlerinde ve beklentilerinde o fikre uygun bir yönelim ortaya çıkar. Yazarın sık kullandığı örneklerden biri, başarı fikrini inançla tekrar eden kişinin kendisini başarıya doğru iten öznel bir zorunluluk hissetmesidir. Bu anlatımda tekrar, mekanik bir kelime ezberi değildir. Sözcüğün duyguyla, dikkatle ve mümkün olduğunca güçlü bir kabulle söylenmesi beklenir. Kitabın telkin yöntemi, kişinin zihnindeki yerleşik olumsuz ifadelerle mücadele etmeyi hedefler. Örneğin kişi sürekli başarısızlık ihtimalini dillendiriyorsa, Murphy bunun yerine ulaşmak istediği niteliği zihinde canlı tutmasını önerir. Modern psikoloji açısından bilinçaltının bu biçimde programlandığı iddiası kanıtlanmış bir model sayılmaz. Buna rağmen, düzenli iç konuşmanın dikkat odağını, öz yeterlilik duygusunu ve davranışta sürekliliği etkileyebileceği düşüncesi anlaşılabilir bir uygulama alanı sunar. Okur için asıl yarar, olumsuz tahminleri fark edip, daha somut ve yapıcı hedef ifadeleri oluşturma disiplinidir. Üçüncü olarak, imgeleme ve gerçekleşmişlik duygusu, hedefe zihinsel yakınlık kurmanın araçlarıdır. Murphy, salt sözel telkinle yetinmez. Arzu edilen sonucun zihinde gerçekleşmiş gibi canlandırılmasına da önem verir. Bu yaklaşımda kişi, istediği durumu uzakta ve erişilmez bir ihtimal olarak düşünmek yerine, o sonuca eşlik edecek duygu ve düşünceleri şimdiden deneyimlemeye çalışır. Yazarın mantığına göre bilinçaltı, sıkça ve inançla tekrarlanan zihinsel görüntülere karşılık verir. Böylece hedef, soyut bir dilek olmaktan çıkar ve kişinin gündelik kararlarına yön veren bir iç tasarıma dönüşür. Bu yaklaşım, kitapta sağlık, mutluluk, refah ve mesleki ilerleme gibi geniş alanlara uygulanır.
Bununla birlikte imgelemenin etkili olabilmesi için hedefin davranışa çevrilmesi gerekir. Bir sınava hazırlanmayı hayal eden kişinin çalışma düzeni kurması, iş kurmayı düşünen kişinin bilgi toplaması ve riskleri hesaplaması zorunludur. Kitap, bu somut adımları ayrıntılı bir planlama sistemiyle açıklamaz. Onun katkısı daha çok, hedefe karşı iç direnç üreten korku ve kuşkuya karşı zihinsel bir yön belirlemesidir. Bu nedenle imgeleme tek başına sonuç garantisi olarak okunmamalıdır. Doğru kullanıldığında, hedefin neden önemli olduğunu hatırlatan, dikkat dağınıklığını azaltan ve kişiyi eyleme hazırlayan bir tamamlayıcı araç olabilir. Murphy'nin önerisi, hayalin yerini gerçekliğe bırakması değil, gerçekçi çabanın zihinsel temelini güçlendirmesidir. Dördüncü olarak, olumsuz düşünce kalıplarının sonuçları yeniden ürettiği fikri, kitabın değişim çağrısını oluşturur, eserdeki temel uyarılardan biri. Düşünce biçimi değişmeden, sonuçların kalıcı biçimde değişmesinin beklenemeyeceğidir. Murphy, insanın zihnine ektiği fikirleri, daha sonra hayatında sonuç olarak topladığı yönünde manevi ve ahlaki bir benzetme kullanır. Bu çerçevede korku, yoksunluk, değersizlik ve başarısızlık beklentileri, yalnızca duygusal yük değil, kişinin hareket alanını daraltan alışkanlıklardır. Yazarın amacı, sorun yaşayan kişiyi suçlamak değildir, fakat metnin bazı bölümleri dış koşulların ağırlığını yeterince hesaba katmıyor gibi okunabilir. Ekonomik imkanlar, sağlık, ayrımcılık, eğitim erişimi ve aile sorumlulukları yalnızca düşünce değiştirerek ortadan kalkmaz. Kitabı dengeli değerlendirmek için bu sınırı gözetmek gerekir. Buna rağmen Murphy'nin vurguladığı nokta, zor koşullar altında dahi kişinin kontrol edebildiği zihinsel tepkiyi incelemesidir. Kişi, başarısız bir deneyimi değişmez kimliği olarak yorumladığında yeni bir denemeden kaçınabilir. Deneyimi geçici bir geri bildirim olarak gördüğünde ise öğrenme ve düzeltme ihtimali artar. Bu bakımdan kitap, okuru olumsuz iç konuşmasını gözlemlemeye çağırır. Uygulanabilir yöntem, her iyimser ifadeyi sorgusuz tekrarlamak değil, yıkıcı genellemeleri daha dengeli ve eyleme açık cümlelere dönüştürmektir. Böyle bir okuma, Murphy'nin manevi dilini günlük öz değerlendirme pratiğine bağlar. Son olarak, örnek başarı hikayeleri. İlkenin evrenselliğini göstermek için kullanılır. Murphy, düşüncelerini soyut kavramlar halinde bırakmak yerine, mucitler, yazarlar, sanatçılar ve girişimcilerin başarılarından söz ederek aktarır. Bu örneklerin işlevi, büyük başarıların çoğu zaman başlangıçtaki belirsizlik, red veya engellerin ardından geldiğini göstermektir. Yazarın ilgilendiği asıl nokta, bu kişilerin yalnızca yetenekli olmaları değildir. Onların amaçlarına bağlı kalmaları, içlerinde sonuca ilişkin bir kanaat taşımaları ve engeller karşısında çalışmayı sürdürmeleri öne çıkarılır. Bu anlatım biçimi, kitabı doğrudan öğüt veren bir metin olmaktan çıkarıp okurun kendi hedefiyle ilişki kurabileceği bir rehbere dönüştürür. Ancak başarı hikayeleri seçici örneklerdir. Başarılı olan insanların inancını görmek kolaydır, aynı inancı taşıdığı halde. Farklı nedenlerle sonuca ulaşamayanları bu örneklerden anlamak zordur. Bu yüzden anlatıları kesin bir neden sonuç kanıtı olarak almak doğru değildir. Buna karşın örnekler, kişinin hedefini açıkça belirlemesinin ve uzun süreli çabanın önemini hatırlatır. Kitabın anlatım gücü de buradadır. Murphy, soyut bilinçaltı fikrini tanınabilir insan faaliyetlerine bağlar. Kısa ve kolay izlenen üslubu, teorik psikoloji tartışmasına girmek istemeyen okur için erişilebilirlik sağlar. Daha derin kanıt ve yöntem arayanlar ise eseri başlangıç niteliğinde görmeli, onu hedef belirleme, beceri geliştirme ve davranış değişikliği kaynaklarıyla birlikte okumalıdır. Sonuç olarak kendine inan, kendini sürekli eleştiren, hedeflerine yaklaşırken kuşkuya kapılan veya düşünce alışkanlıklarını gözden geçirmek isteyen okurlar için uygun bir başlangıç kitabıdır. Özellikle Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü eserindeki temel yaklaşımı kısa ve doğrudan biçimde yeniden görmek isteyenler bu metinden yararlanabilir. Kitabın pratik faydası, okuru kendi iç konuşmasına dikkat etmeye, amaçlarını daha bilinçli ifade etmeye ve tekrar ile imgelemenin motivasyon üzerindeki rolünü denemeye davet etmesidir. Kısa yapısı sayesinde yoğun bir teorik arka plan istemez, fakat bu aynı zamanda sınırlılığıdır. Bilinçaltı, telkin ve düşüncenin dış dünyadaki sonuçları hakkındaki iddialar, çağdaş bilimsel kanıtlarla eksiksiz biçimde temellendirilmiş değildir. Bu yüzden eser, terapi, eğitim
finansal planlama veya mesleki uzmanlığın alternatifi olarak görülmemelidir. Benzer kişisel gelişim kitaplarından farkı. Özgüveni sadece davranışsal taktiklerle değil, yeni düşünce geleneğinin manevi bilinçaltı anlayışıyla ele almasıdır. Murphy, inancı hedefe ulaşmanın içsel başlangıcı sayar ve bunu tekrar edilen fikirler aracılığıyla açıklamaya çalışır.
Oker bu yaklaşımı eleştirel bir tutumla, somut çalışma ve planla birleştirirse, kitap yararlı bir öz değerlendirme çerçevesi sunabilir.
En güçlü yanı kapsamlı bir sistem kurması değil, zihinde yerleşen yetersizlik anlatılarının davranışı etkilediğini sade, akıcı ve hatırlanabilir bir dille vurgulamasıdır. Destek olmak isterseniz, Dr. Joseph Murphy kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.